Ayrım 13, 7. Papyrus, Wilbur Smith, sayfa 126. Akşam yemeğini yıldızlarla dolu gökyüzünün altında yediler. Hava hala boğucu sıcaktı. Sivrisineklerden oluşan bulutlar vücutlarına ilaç sürdükleri için yolculara yaklaşamıyor ama onların hemen yakınında uçuşuyorlardı.
İşte İngiliz, seni istediğin yere getirdim. Şimdi yakalamak için bu kadar uzaklara geldiğin hayvanları nasıl bulacaksın?
Vodka yine Boris'i saldırganlaştırmaya başlıyordu.
Nicholas, hava ağrırken iş sürücülerini nehrin aşağısına yollamanı istiyorum dedi. Diktikler genellikle sabah erken ortaya çıkarlar, bir de akşam olurken.
Boris söylendi.
Ders verecek adamı buldun.
Bardağına tekrar vodka doldurdu. Nicholas kasıtlı olarak ayrıntıların üzerinde durdu.
Onlara izlere iyice dikkat etmelerini söyle. Herhalde çizgili diktikin ayak izleri diğer normal türünkinden farksız. Adamların iz bulurlarsa o zaman en sık çalıların arasına girip hayvanları gözetlesinler.
Diktikler kendi alanlarına çok bağlıdırlar. Sınırlarını çizdikleri yerden fazla uzaklaşmak istemezler.
Da, bunu onlara söylerim ama sen ne yapacaksın? Günü kampta hanımlarla birlikte mi geçireceksin İngiliz?
Rus sinsice güldü.
Şansın varsa pek yakında ayrı kulübelerde kalmanız da gerekmez.
Kendi şakasına yine kendisi kahkahalarla güldü. Tessay sıkılmıştı, ayağa kalktı. Mutfak kulübesine giderek aşçıyı kontrol edeceğini söyledi.
Nicholas bu pervasız şakaya aldırmadı.
Ryan'la ben Dandera nehrinin kıyısındaki çalılıkları araştıracağız. Orası tam diktiklere göre bir yer. Adamlarına nehre yaklaşmamalarını söyle. Avın kaçmasını istemiyorum.
Ryan'la Nicholas ertesi sabah şafak sökmek üzereyken kamptan ayrıldılar.
Nicholas Rigby tüfekle hafif bir çanta taşıyordu.
Ryan'ı Dandera nehrinin kıyısından indirdi. Ağır ağır ilerliyor, her 10-12 adımda bir durarak etrafı dinliyorlardı. Çalıların arasından küçük memelilerin ve kuşların sesleri geliyordu.
Etiyopyalılarda av geleneği yok. Herhalde keşişler de burada uçurumdaki vahşi hayvanları hiç rahatsız etmiyorlar.
Adam kıyıdaki nemli toprakta küçük bir antilopun bıraktığı izleri işaret etti.
Çalı antilopu. Menelik bushbuck'ı yani. Hayvan sadece bu bölgede bulunur. Avcılar onu yakalamaya çok meraklıdır.
Ryan, sen babanın dedesinin diktikini bulacağına da gerçekten inanıyor musun diye sordu.
Boris'le konuşurken çok kararlıymış gibiydin.
Adam güldü. Yok canım, bence ihtiyarın uydurduğu bir hikaye bu. Aslında ona Harper'ın hayali hayvanı adı verilmeliydi.
Galiba babamın dedesi iddia ettikleri gibi çizgili bir firavun faresinin postundan yararlandı. Biz Harper'lar her zaman gerçeklere sıkı sıkıya bağlı olduğumuz için yükselmedik.
Durup sık ormandaki ağacın tepesinden sarkan bir sarmaşığın sarı çiçeklerinin üzerinde uçan bir takaze güneş kuşunu seyrettiler. Küçücük kuşun tüyleri zümrüt bir taç gibi ışıldıyordu.
Aslında diktik buralarda dolaşmak için iyi bir bahane.
Nicholas Camp'tan iyice uzaklaştıklarından emin olmak için geriye baktı. Sonra da kadına devrilmiş bir ağaç kütüğünün üzerine yanına oturması için işaret etti.
O yüzden ne aradığımızı iyi bilmeliyiz. Bunu bana sen anlat.
Biz bir mezar tapınağının kalıntılarını arıyoruz. Ya da işçilerin Firavun Mamouz'un mezarını kazarken kaldıkları yerin izlerini.
Nicholas evet dedi. Duvarlar ve taşla yapılmış şeyler. Özellikle bir tür sütun ya da anıt.
Kadın başını salladı. Taita'nın kitabesi, üzerine hiyeroglifler oyulmuş olmalı. Kitabe herhalde iklim koşullarına pek dayanamadı. Belki de devrildi ve üzerini bitkiler kapladı. Bilemiyorum. Herhangi bir iz. Seninle karanlık sularda balık avlıyoruz.
Öyleyse neden burada oturuyoruz? Haydi balık avlayalım.
Nicholas öğleye doğru nehrin kıyısında diktikin ayak izlerini buldu. Ryan'la büyük ağaçlardan birinin gövdesine yaslanarak oturdular ve bir süre gölgeli ormanda sessizce beklediler. Sonunda o küçücük hayvanlardan biri gözüktü ve onların yakınından geçti. Fil hortumuna benzeyen burnunu oynatıyor, adımlarını zarifçe atıyordu. Alçak dallardan kopardığı yaprakları yemekteydi. Ne yazık ki postu kurşuniydi ve çizgileri yoktu. Hayvan çalıların arasında kaybolunca Nicholas ayağa kalktı.
Şansımız yokmuş. Her zaman görülen türden bu. Haydi gidelim.
Öğleden sonra nehrin et rengi kayaların arasından fışkırdığı yere geldiler. Etrafı incelediler ama sonra kayalar ilerlemelerini engelledi. Bu kayalar doğruca nehre iniyorlardı. Suyun kenarında ayak basacak hiçbir yer yoktu. Geri dönüp kıllı keten halat ve sarmaşıklardan yapılmış ilkel bir köprüden öbür kıyıya geçtiler. Nicholas köprüyü keşişlerin yaptığını tahmin etti ama yine ilerlemeye çalıştılar. Nicholas karşılarına dikilen pembe büyük kayanın etrafından dolaşmak için suya girdi. Ancak akıntı çok şiddetliydi. Neredeyse onu da sürükleyecekti. İngiliz çabalamaktan vazgeçti.
Buradan geçemediğimize göre herhalde Taita ve adamları da bunu başaramadı.
Geriye asma köprüye kadar gittiler. Tessa'nın onlar için çantaya koyduğu yemeği yiyeceklerdi. Suyun yakınında gölgeli bir yer buldular. Öyle sıcağı insanı aptallaştırıyordu. Roy'un pamuklu eşarbını suda ıslattı. Nicholas'ın yanına uzanarak yüzünü sildi. İngiliz arka üstü uzanmış, dürbünle pembe kayaları santim santim inceliyordu. Onların dimdik cilalı yüzeylerinde bir açıklık arıyordu. Dürbünü indirmeden, Nehir Tanrısı romanına göre Taita Mısır'ın büyük aslanı ile Firavun'un cesetlerini değiştirmek için yardımcı da bulmuş. Dürbünü indirip Roy'una baktı.
Bu beni şaşırtıyor. Taita'nın çağına ve inançlarına göre çok rezilce bir durum. Papirüslerin doğru çevirisi bu mu? Taita gerçekten ölüleri değiştirdi mi?
Roy'un güldü ve ona bakmak için yan döndü. Dostun Wilbur'un hayali fazla geniş. Bu hikayenin temeli papirüslerdeki bir tek satır. O benim için Firavun'dan daha kraldı.
Tekrar arka üstü döndü. İşte romana karşı çıkmamın nedenlerinden biri. Adam gerçekle hayali birbirine karıştırdı. Bildiğim ve inandığım kadarıyla Tanus kendi mezarında yatıyor. Firavun da kendisininkinde.
Yazık. Nicholas çıkardığı romanı tekrar çantaya sokarak içini çekti. Bu romantik ayrıntı hoşuma gitmişti.
Saatine bakıp ayağa kalktı.
Haydi gel, vadinin öbür ucunu da biraz araştırmak istiyorum. Dün buraya gelirken bazı ilginç yerler gördüm.
Adamla kadın akşama doğru kampa döndüler. Tessay onları karşılamak için mutfak kulübesinden telaşla çıktı.
Ben de dönmenizi bekliyordum. Başrahip Jolly Hora bizi davet etti. İlginç bir şey bu. Timkat gecesini yani Katera'yı kutlamak için manastırda verilecek yemeğe çağrıldık. Adamlar duşunuzu hazırladılar. Su da sıcak. Manastıra inmeden önce giyinecek kadar zamanınız var.
Başrahip onları ziyaret salonuna götürmeleri için genç yardımcılardan oluşan bir grubu yolladı. Bu gençler Afrika'nın pek kısa süren o alacakaranlığında ellerinde meşalelerle geldiler. Roy'un aralarında saralı Tamre'nin de olduğunu fark etti. Genç kadın ona dostça bir tebessümle bakınca çocuk utana sıkıla öne çıktı. Nehrin kıyısından topladığı kır çiçeklerinden oluşan demeti uzattı. Roy'un böyle nazikçe bir davranışı beklemiyordu. Farkına varmadan Tamre'ye Arapça teşekkür etti.
Şükran.
Çocuk hemen tafadali diye cevap verdi. Uygun fiili kullanmıştı. Aksanından Roy'un dilini iyi bildiği anlaşılıyordu.
Kadın meraklandı. Arapçayı çok iyi konuşuyorsun. Nereden öğrendin?
Tamre utançla başını eğerek mırıldandı.
Annem Kızıldeniz kıyısındaki Massava'dan. Bu çocukluğumun dili.
Manastıra gitmek için yola çıktıkları zaman çocuk Roy'unu bir yavru fino gibi izledi. Yine kayanın üzerindeki merdivenden meşalelerin aydınlattığı terasa indiler. Burası çok kalabalıktı. Yardımcıların oluşturduğu şeref kıtası ziyaretçilere yol açarken zenciler Amharik dilinde onları selamladılar ve dokunmak için kara ellerini uzattılar. Alçak kapıdan katedralin dış salonuna girdiler. İçerisi gaz lambaları ve mumlarla aydınlatılmıştı. Işıklar titrerken duvarlardaki melekler ve azizler sanki dans ediyorlardı. Taş zemine yeni kesilmiş kamışlar ve sazlar serilmişti. Tatlı kokuları dumanlı, ağır havayı hafifleştiriyordu. Manastırdaki bütün keşişler yere oturmuşlardı sanki. Küçük ferengi grubunu bağırarak, kutsayarak karşıladılar. Yerde oturan her keşişin yanında bir şişe tej duruyordu. Mayalanmış baldan yapılan bir içkiydi bu.
Terli, mutlu yüzlerden içkinin yudumlanmaya başlanmış olduğu anlaşılıyordu. Ziyaretçileri Kuidist'te açılan tahta kapının önündeki onlar için ayrılmış yere götürüp rahatlarına bakmalarını söylediler. Gruptakiler oturur oturmaz birkaç yardımcı içeri girerek tej dolu şişeleri her birinin önüne koydu. Tesay eğilerek, "Siz bu teji denemeden önce izin verin de ben tadına bakayım," diye fısıldadı. "Bunun rengi, tadı ve gücü yerine göre değişir. Bazen çok sert olur." Uzun boyunlu sürahi kaldırarak sıvıyı içti. Sonra da gülümsedi. "İyi yapılmış. Dikkatli davranırsanız sizi fazla etkilemez." Etraflarındaki keşişler onlara içmeleri için ısrar ediyorlardı. Nicholas şişeyi kaldırdı. İçkiyi tadarken diğerleri de gülerek el çırptılar. İçki yabani bal kokuyordu. Hoş ve hafifti. İngiliz hiç fena değil diye fikrini açıkladı. Ama Tessay onu uyardı. "Daha sonra size mutlaka katikala ikram edecekler. İşte ona dikkat edin. Mayalanmış tahıldan damıtılarak elde edilir ve kafanızı uçurabilir." Keşişler şimdi Royan'la ilgileniyorlardı. Onun bir Koptik Hristiyan, yani gerçek inanca sahip biri olması adamları etkilemişti. Bu hiç evlenmeyen dindar adamlar kadının güzelliğinin de farkındaydılar. Nicholas Royan'a doğru eğilerek, "Onları kırmamak için içermiş gibi yapmalısın," diye fısıldadı. "Sürahi dudaklarına götürüp içkiyi yutuyormuşsun gibi yap, yoksa yakını bırakmayacaklar." Kadın sürahi kaldırırken keşişler sevinçle güldüler. Sonra da kendi şişelerini kaldırarak onu selamladılar. Royan sürahisini indirdiği zaman Nicholas'a fısıltıyla, "Çok nefis," dedi, "bal tadında." Adam gülerek ona takıldı. "İçki içmeyeceğine dair ettiğin yemini bozdun, öyle değil mi?" Royan bir damlacık diye itiraf etti. "Ama zaten yemin de etmemiştim." Yardımcılar her bir konuğun önünde diz çökerek sıcak su dolu kaseyi uzattılar. Ziyafete hazırlık olarak ellerini yıkamaları için. Birdenbire müzik ve davul sesi duyuldu. Kuidist'in açık kapısından içeriye müzisyenler girdiler. Odanın duvarının önünde yerlerini aldılar. Diğerleri ise içerideki loş odaya merakla bakıyorlardı. Sonunda basamakların yukarısında yaşlı başrahip Jali Hora belirdi. Kırmızı satenden uzun bir cübbe giymiş, omuzlarına sırma işlemeli bir atkı almıştı. Başında pek büyük bir taç vardı ve altın gibi parlıyordu. Ama Nicholas tacın yaldızlı pirinçten yapılmış olduğunu anladı. Üzerindeki renk renk taşlar da canlandılar. Jali Hora tepesinde süslü gümüş bir haç olan asasını kaldırınca herkes sustu. Tessay şimdi şükran duasını okuyacak deyip başını eğdi. Jali Hora uzun uzun hararetle dua etti. Tiz ve titrek sesle ettiği duaya keşişler inançla karşılık verdiler. Daha sonra süslü giysilere bürünmüş iki deptera baş rahibi basamaklardan indirdi. Kıdemli diyakozlar ve rahiplerin oluşturduğu dairenin başındaki oymalı jimmera taburesine oturttular. Terastan yardımcılar içeri girerken dini havanın yerini de neşe ve dostluk aldı. Yardımcılar başlarında araba tekerleği büyüklüğünde yassı sepetler taşıyorlardı. Her birini konukların oluşturduğu dairelerin ortasına bırakıp Jali Hora'nın bir işareti üzerine sepetlerin kapaklarını aynı anda açtılar. Keşişler onları neşeyle alkışladılar. Çünkü her sepette injera denen mayasız, gri, yassı bazlama dolu pirinç kaplar vardı. İki genç terastan sendeleyerek içeri girdi. Aralarında dumanları tüten büyük bir pirinç tencereyi zorlukla taşıyorlardı. Bu ağzına kadar vat denen baharatlı koyun yahnisiyle doluydu. Yardımcılar her injera ekmeği konulmuş olan kaseye yüzeyinde sıcak yağın ışıldadığı vattan doldurdular. Herkes iştahla yemeye başladı. İnjeradan parçalar koparıp et parçalarını aldılar ve hepsini birden ağızlarına tıktılar. Lokmaları ağızları açık öyle çiğnediler. Arkasından da bolca tej içtiler. Çok geçmeden dirseklerine kadar yağa bulanmışlardı. Çeneleri de yağ içindeydi. Yiyor, içiyor ve gürültülü kahkahalar atıyorlardı. Yardımcılar konukların yanına başka tipte injeralar bıraktılar. Bunlar daha sert ve gevrekti. Çabuk ufalanıyorlardı. İlk getirdikleri gibi lastiğe benzemiyorlardı. Nicholas'la Royan diğerleri gibi yağa bulanmadan yemeği beğendiklerini belirtmeye çalıştılar. Vat görünüşüne rağmen gerçekten lezzetliydi. Kuru sarı ince arada yağı alıyordu. Pirinç kaselerdeki yemekler çabucak boşaldı. Diplerinde sadece yağ ve ekmek parçaları kalmıştı. Yardımcılar yine ağır kapları zorlukla taşıyarak sendeleye sendeleye geldiler. Bu kez tencereler tavuk vatıyla doluydu. Tavuk koyun yahnisinden boşalan kaplara dolduruldu. Keşişler yine atıştırmaya başladılar. Tej şişelerinin yeniden doldurulması da unutulmadı. Roy'un midesi bulanmaya başlamıştı. Nicholas'a buna daha fazla dayanamayacağım dedi. Adam gözlerini yum ve İngiltere'yi düşün diye önerdi. Sen bu akşamın yıldızısın, kaçmana izin vermezler. Tavuklar biter bitmez bu sefer de biberli sığır vatı dolu tencereler geldi ve bu yemekte koyun ve tavuk artıklarının üzerine boşaltıldı. Roy'un karşısında oturan keşiş içkisini bitirmişti. Bir yardımcı şişeyi tekrar doldurmaya kalkınca da Katikala diye bağırarak delikanlıyı uzaklaştırdı. Diğer keşişler de haykırmaya başladılar. Az sonra cin gibi berrak bir içkiyle dolu şişeler ve çay fincanı büyüklüğünde pirinç kaplarla geri döndüler. Tessa'yı Nicholas'la Roy'na işte bu içkiye dikkat edin dedi. Adamla kadın da çanaklardaki içkileri de usulca üzerine oturdukları sazların arasına dökmeyi başardılar. Ama keşişler Katikala'yı iştahla içtiler. Nicholas Roy'na Boris payına düşeni içiyor dedi. Rus'un suratı kızarmış, ter içinde kalmıştı. İçkiden bir kap daha içerken aptal aptal sırıtıyordu. Katikala yüzünden keyiflenen keşişler bir oyuna başladılar. İçlerinden biri sığır vatından bir parça eti injeraya sardı. Bunun yanında oturan arkadaşının ağzına tıktı. Adam ağzını iyice açmıştı ama lokma çok büyüktü. Kurbanın onu yutabilmek için boğulmayı göze alması gerekiyordu. Oyunun kurallarına göre lokmayı eliyle ağzına itmesi yasaktı. Cübbesinin önüne ya da yanında oturan arkadaşının üzerine salça sıçratması da öyle. Adamın eğilip bükülmesi, boğulur gibi sesler çıkararak yutkunması ve soluk almaya çalışması diğerlerinin delicesine gülmelerine neden oldu. Adam sonunda lokmayı yutmayı başarınca ödül olarak bir kap dolusu Katikala içirildi ona. Tej ve Katikala yüzünden iyice keyiflenmiş olan Jalihora sendeleyerek ayağa kalktı. Sağ elinde injeraya sarılı yağları akan vat vardı. Başındaki tacı çarpılmıştı. Yalpalayarak salonda ilerlerken önce onun maksadını anlayamadılar. Şimdi herkes ilgiyle onu izliyordu. Sonra Roy'un birdenbire kas katı kesildi ve dehşetle "Hayır" diye fısıldadı. "Olamaz. Lütfen beni kurtar Nicky. Bana bunu yapmasına izin verme." Nicholas işte başrolde olmanın bedeli bu dedi. Jalihora sendeleyerek kadının oturduğu yere doğru geliyordu. Roy'un için getirdiği lokmanın salçaları kolundan akarak dirseğinden damlıyordu. Duvarın dibinde ayakta duran müzisyenler neşeli bir hava çalmaya başladılar. Başrahip Roy'un önünde eski bir araba gibi sarsılarak dururken kemancı, fifreci ve davulcu büsbütün coştular. Dipnot fifreci, tahtadan yapılmış flüt. Başrahip armağanını uzattı. Roy'un son bir kez Nicholas'a çaresizce baktı. Sonra da kaderine razı oldu. Gözlerini yumarak ağzını açtı. Keşişler onu teşvik için bağırdılar. Fifre ve davulun sesi daha da yükseldi. Roy'un zorla lokmayı çiğnemeye başladı. Yüzü kızardı, gözleri sulandı. Nicholas bir ara onun yenilgiyi kabul edip lokmayı tüküreceğini sandı. Ama kadın cesaretle ağzındakini ağır ağır yuttu. Sonra da bitkince arkasına yaslandı. Alkışlayıp bağıran seyirciler bu sahnenin her anının zevkini çıkarmışlardı. Başrahip Roy'un önünde zorlukla diz çöktü. Kadını kucaklarken az kalsın tacı başından düşüyordu. Sonra kollarını Roy'undan çözmeden onun yanında kendisine yer açtı. Nicholas alayla kadına ''Birini daha fethettiğin anlaşılıyor.'' dedi. ''Kaçıp kurtulmazsan biraz sonra kucağına da oturacak.'' Roy'un çabucak tepki gösterdi. Uzanarak Katikala şişesiyle bir kabı kaptı, pirinç kabı ağzına kadar içki doldurdu. Baş rahibe ''İç bakalım baba.'' diyerek kabı adamın dudaklarına götürdü. Jalihora bu meydan okumayı kabul etti. Ancak içkiyi içmek için kollarını çözmek zorunda kaldı. Roy'un birdenbire öyle şiddetle irkildi ki kabın dibinde kalan içkiyi yaşlı adamın cübbesinin önüne döktü. Yüzünden bütün kanı çekilmişti. Jali Hora'nın kayarak gözlerine doğru inmiş olan tacına bakarken sıtmaya yakalanmış gibi titriyordu. Nicholas usulcama telaşla ne oldu diye sordu. Kadının kolunu tutarak onun yere yığılmasını engelledi. Odada başka hiç kimse Roy'un durumunu fark etmemişti. Ama Nicholas kadının ruh halini artık hemen seziyordu. Yüzü bembeyaz kesilmiş olan Roy'un hala taca bakıyordu. Kabı elinden atarak uzandı ve İngiliz'in bileğini kavradı. Kadının gücü Nicholas'ı şaşırttı, canı yanıyordu. Sonra Roy'un tırnaklarını etine batırarak derisini yardığını fark etti. ''Kadın tacına bak'' diyerek inledi. ''Mücevher, mavi mücevher.'' Nicholas o zaman fazla parlak renkli cam parçaları, yarı değerli lal ve kristallerin arasındaki şeyi gördü. Mavi seramikten yapılmış bir mühür. Bu bir gümüş dolar büyüklüğünde ve daire biçimindeydi. Sırlanmış ve iyice fırınlanarak sertleştirilmişti. Dairenin ortasına bir Mısır savaş arabası oyulmuştu. Onun yukarısında kırık kanatlı şahinin hemen fark edilen o silüeti vardı. Dairenin kenarına hiyeroglifle yazılar yazılmıştı. Nicholas bunu birkaç dakikada çözebildi. ''Emrimde 10.000 savaş arabası var. Ben Taita'yım, kraliyet atlarının efendisi.'' Roy'un mağaradaki bunaltıcı havadan kaçmak için can atıyordu. Baş rahibin ona zorla yedirdiği vat, içtiği birkaç yudum teje karışmıştı. İçinde yağlar donmuş olan kaselerin ve sert katikalanın keskin kokusu onu fena ediyordu. Keşişlerden bazıları kusacak kadar sarhoş olmuşlardı bile. Kusmuk kokusu odadaki mide bulandırıcı buhura karışıyordu. Ne var ki başrahip hala Roy'unla ilgileniyordu. Kadının yanına oturmuş onun çıplak kolunu okşuyor ve amharik dua kitaplarından parçaları karmakarışık bir biçimde tekrarlıyordu. Tessay uzun bir süre önce bu sözleri çevirmekten vazgeçmişti. Roy'un umutla Nicholas'a baktı. Ama adam sessizleşip dalgınlaşmıştı. Nerede olduğunu unutmuş gibiydi. Genç kadın onun seramik mühürü düşündüğünün farkındaydı. Çünkü sık sık düşünceli düşünceli kendisine bakıyordu. Roy'un Nicholas'la yalnız kalmak ve bu olağanüstü olayı konuşmak istiyordu. Heyecanı tıka basa dolu olan midesindeki rahatsızlığı ona unutturuyordu. Kadın yanaklarının heyecandan kızardığının farkındaydı. Yaşlı adamın tacına her bakışında kalp atışları hızlanıyordu. Uzanıp parlak mavi mührü taştan koparmamak için kendini zor tutuyordu. Onu yakından incelemeye can atıyordu. Roy'un o seramik parçasına dikkati çekmesinin büyük bir akılsızlık olacağını biliyordu. Ancak karşı tarafa baktığı zaman Boris'in elindeki katikala dolu kaptan başka hiçbir şeyi fark edemeyecek halde olduğunu anladı. Sonunda da kadına aradığı mazereti Rus sağladı. Adam ayağa kalkmaya çalışırken dizleri altında bükülüverdi. Oldukça zarif bir hareketle öne doğru düştü. Yüzü içinde yağla ıslanmış injera ekmeği olan kaseye girdi. Rus orada öylece yatarak gürültülü gürültülü horlamaya başladı. Tessay Nicholas'a yalvardı. ''Alto Nicholas, şimdi ne yapacağım?'' İngiliz sızmış durumdaki avcının çirkin haline baktı. Kısa kesilmiş kızıl saçlarına ekmek ve sığır yahnisi parçaları yapışmıştı. Nicholas, sevimli prensimiz, bu gecelik bu kadar eğlence yeterli sanırım diye mırıldandı. Kalkıp Rus'un bileklerinden birini kavradı. Ani bir hareketle adamın doğrulup oturmasını sağladı. Sonra da onu kaldırdığı gibi omzuna vurdu. Keşişlere iyi geceler dedi ama onlardan ancak birkaçı kendine cevap verecek durumdalardı. Sonra Nicholas başı ve ayakları omzundan sarkan Boris'i dışarı çıkardı. Terası aşıp merdivenden çıkarken iki kadın kendisine yetişmek için hızlanmak zorunda kaldılar. Tessay soluk soluğa ''Alto Nicholas'ın bu kadar güçlü olduğunun farkında değildim'' dedi. Merdiven dikti ve hızla yukarı çıkıyorlardı. Roy'un ben de öyle diye itiraf etti. Nicholas'ın bu başarısından gururlandı. Sonra da kampa yaklaşırlarken karanlıkların arasında için için güldü. Gülünce olma diye çattı kendine kadın. O senin değil ki yaptıklarıyla övünesin. Nicholas Boris'i adamın saz damlı kulübedeki yatağına attı. Kesik kesik soluyor terler yanaklarından akıyordu. Soluk soluğa işte kalp krizi geçirmenin en güzel yolu dedi. Boris inledi döndü ve yastıklarla çarşafların üzerine iyice kustu. Nicholas bu hoş sahneden sonra size iyi geceler ve tatlı rüyalar dileyeceğim diyerek kulübeden sıcak Afrika gecesine çıktı. Ormanın ve nehrin kokusunu içine çekerek rahatladı. Sonra Roy'un kolunu sıkıca yakaladığı için ona doğru döndü. Kadın heyecanla onu gördün mü diye bağırdı. Ama adam Roy'unu susturmak için parmaklarını Roy'unun dudaklarına dokundurdu. Kaşlarını çatarak kadını uyarmak için Boris'in kulübesine doğru baktı. Sonra da onu kulübesine götürdü. Kadın artık kendini tutacak halde değildi. Onu gördün mü diye sordu. Yazıyı okuyabildin mi? Nicholas ezberden tekrarladı. Emrimde 10.000 savaş arabası var. Roy'un ben Taita'yım. Kraliyet atlarının efendisi diye tamamladı. O buradaymış. Ah Nicky, o buraya gelmiş. Taita buradaymış. İşte aradığımız kanıt. Artık zamanımızı boşa harcamadığımızı biliyoruz. Yatağına çöküp sevinçle kollarını gövdesine doladı. Sence başrahip mühürü incelememize izin verir mi? Adam başını salladı. Hiç sanmıyorum. Taç manastırın en değerli eşyalarından biri. Senden çok hoşlanıyor ama bunu senin için bile yapabileceğini sanmıyorum. Zaten mühürle fazla ilgilenmek de akıllıca bir şey olmaz. Jali Hora'nın onun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmediği anlaşılıyor. Ayrıca Boris'i de uyandırmamalıyız. Haklısın sanırım. Roy'un yanında Nicholas'a yer açmak için biraz kaydı. Otursana. Adam yanına ilişti. Roy'un o büyür nereden geldi dersin diye sordu. Onu kim buldu, nerede ve ne zaman? Yavaş ol kızım, 4 soru bir arada ve ben hiçbirini cevaplayacak halde değilim. Roy'un tahmin et diye önerdi. Düşün, fikirler üret. İngiliz başını salladı. Pekala, mühür Hong Kong'da yapıldı. Orada küçük bir fabrika var. Böyle binlerce mühür üretiyor. Jali Hora geçen ay Mısır'da tatilini geçirirken mührü Luxor'daki hediyelik eşya satan bir dükkandan aldı. Kadın adamın koluna yumruğunu sertçe indirdi. Ciddi ol. Nicholas kolunu ovuşturdu. Daha iyisini anlatacaksan sen konuş. Pekala, başlıyorum. Taita Firavun'un mezarının yapılmasında çalışırken mührü burada, uçurumda düşürdü. 3000 yıl sonra manastıra ilk yerleşenlerden yaşlı bir keşiş onu buldu. Tabii hieroglif okumayı bilmiyordu. Mührü başrahibe götürdü. O da bunun Aziz Frumentius'tan kalma bir şey olduğunu ilan etti. Ve mührü taca taktırttı. Ve sonsuza kadar mutlu oldular. Nicholas başını salladı. Fena değil. Roy'un bunun aksayan bir tarafı var mı diye sordu. Adam hayır der gibi başını salladı. O halde mührün Taita'nın buraya geldiğini kanıtladığını sen de kabul ediyorsun Nicky. Kuramlarımızın doğru olduğunun kanıtlandığını da. Nicholas kanıtlanmak çok kesin bir kelime diye itiraz etti. Sadece mührün o yönü işaret ettiğini söyleyelim. Genç kadın karyolada adama doğru döndü. Ah Nicky, öyle heyecanlıyım ki bu gece hiç uyuyamayacağımdan eminim. Gidip tekrar etrafı araştırmak için yarını iple çekiyorum. Roya'nın gözleri ışıl ışıldı. Esmer yanakları kızarmış, dudakları aralanmıştı. Nicholas onun dilinin pembe ucunu görebiliyordu. Adam bu kez kendine hakim olamadı. Ağır ağır kadına doğru eğildi. Ona şefkatle yaklaşıyor, istemediği takdirde gerilemesi için fırsat veriyordu. Ama kadın kımıldamadı. Ne var ki yüzündeki sevincin yerini endişe aldı. Sanki bir şey kendisine güven verecek bir şey arıyormuş gibi Nicholas'ın gözlerinin içine baktı. Dudakları birbirine iyice yaklaştığı zaman İngiliz durdu. Son hareket kadından geldi ve dudakları birleşti. Önce yumuşak bir öpücüktü bu, solukların bir anlık karışımı. Sonra daha sertleşip ısrarcılaştı. Kalplerinin durmasına neden olan uzun bir andı bu. Roy'un dudakları yumuşak bir olgun meyve tadındaydı. Sonra kadın birdenbire inledi ve müthiş bir çaba sarf ederek adamın kollarından sıyrıldı. Birbirlerine baktılar. İkisi de etkilenmiş ve şaşırmışlardı. Roy hayır diye fısıldadı. Nicky lütfen, hemen olmaz. Henüz buna hazır değilim. Nicholas kadının elini tutup dudaklarına götürdü. Sonra da parmaklarının ucunu usulca öptü. Roy'un cildinin kokusunun ve tadının zevkini çıkardı. Sabah görüşürüz. Kadının elini bırakıp ayağa kalktı. Erkenden hazır ol. Eğilerek kulübenin kapısından çıktı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 138.